أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 19. mektup 18. nükteli işarette bir soru var. Ona soruya verilmiş bir cevap. O soru ve cevabı okuyup anlamaya çalışalım inşallah. Soru şöyle. Eğer denilse bazı muhakkik ulema demişler ki, Kur'an'ın bir suresine değil, bir tek ayetine, hatta bir tek cümlesine, hatta bir tek kelimesine muaraza edilmez ve edilmemiş. Yani soru gerçekten son derece cevap verilmesi zor bir soru. Ama alimlerimizin de özellikle muhakkik alimler demiş ifadesi de çok önemli. Ehli tahkik, ilim ehli olmakla beraber aynı zamanda muhakkik olan insanların böyle bir ifadesi var. Kur'an-ı Kerim'in tamamına bir benzeri getirmek mümkün değil. Bir suresine de getirmek mümkün değil. Peki bir tek ayetine, hatta bir tek cümlesine, hatta bir tek kelimesine muaraza edilmez ve edilmemiş demişler. Yani bugüne kadar edilmemiş, şu anda edilemiyor ve bundan sonra kıyamete kadar da bunun bir benzeri getirilemez, getirilemeyecek. Şimdi bu ifadeye göre bu sözler mübalağa görünüyor ve akıl kabul etmiyor. Olayın bir boyutu bu. Yani bir tek ayete, bir tek kelimeye, bir tek hatta belki de biraz daha gidecek olsak bir tek harfe bile bir benzer, hatta bir harfin bir noktasına bile bir benzer getirilemez mi ifadesi? Gerçekten hem anlama noktasından, aklın anlaması noktasından hem de belki de bu manaları açıklayacak örnekler getirmek noktasından biraz sıkıntılı olabilir. Bir de çünkü beşerin sözlerinde Kur'an cümlelerine benzeyen çok cümleler var. Bu sözün sırrı, hikmeti nedir? Hani bizim konuştuğumuz insan beşer olarak konuştuğumuz ifadelere benzeyen, Kur'an'ın tabiri caizse Kur'an'da geçen bazı cümlelere benzeyen ifadeler de olabiliyor. Hatta burada belki de sözün sonunda, cevabın sonunda Üstad Hazretleri buna cevap verecek. En çok sorulardan bir tanesi de şu, bunu da dikkat alarak inşallah bu dersi okuyup anlamaya çalışalım. Mesela diyelim ki Kur'an'da, Kur'an'ın tamamı vahiydir, Kur'an'ın tamamı Allah kelamıdır ama Kur'an'da peygamberlerin sözlerinden veya diyelim ki Firavun'un, Nemrud'un sözlerinden hatta şeytanın sözlerinden de bahisler söz konusu. O zaman onlar oraya girince nasıl mucize oluyor, nasıl vahiy oluyor şeklinde, o zaman onların o sözleri oraya girince mucizelik özelliği nasıl oluyor şeklinde sorular da var. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de tamamına bir muaraza, bir tabiri caizse bir benzer getirilemez, 10 suresine getirilemez, hatta bir tek suresine getirilemez, kısa bir suresine getirilemez, tamam. Ama bir ayete, bir cümleye, bir kelimeye, hatta bir noktasına bile bir benzer getirilemez. Ve birçok insanların sözlerinde de Kur'an'ın cümlelerine benzeyen sözler, kelimeler, cümleler söz konusu. O zaman muhakkik alimlerimizin bir benzer getirilemez bir kelimesine, bir cümlesine bile ifadesinin sırrı hikmeti nedir? El cevap, i'caz-ı Kur'an'da iki mezhep var. Buradaki mezhep görüş anlamında. Yani Kur'an-ı Kerim'in mucize olduğu ve insanların o Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirmekten aciz oldukları konusunda iki tane görüş var. İcaz-ı Kur'an, Kur'an'ın mucizeliği demek. Mucize neydi? Karşıdaki insanların, mahlukatın onun bir benzerini getirmekten aciz olmaları. Öyleyse Allah-u Teala Allah'ın kelamı olduğu konusunda bir tereddüdünüz, bir şüpheniz varsa, bu kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz bu Kur'an hakkında Allah'ın kelamı olması konusunda bir tereddüt yaşıyorsanız, o zaman siz de onun bir benzerini getirin demişti. Getiremediler. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu meydan okumasına karşı insanların ve cinlerin Hatta insanları ve incirin taptıklarının da, hatta bütün asır yaşayanların da beraber toplanıp bir benzerini getirememeleri Kur'an'ın mucize olduğunu ve benzersiz olduğunu ispatıydı. Peki bu getirememeleri, Kur'an'ın bir benzerini yapamamaları neden kaynaklanıyor? İşte iki görüş varmış bu konuda. Mezhebi ekser ve racih odur ki alimlerin çoğunluğunun ve tercih edilen görüş bir de. Hem çoğunluğunun görüşü hem de tercih edilen görüşe göre Kur'an'daki letaif-i belagat, yani belagatın incelikleri, latifeleri ve mezayay maani, manasının üstünlükleri, meziyetleri kudreti beşerin fevkindedir. Tabiri caizse Allahu Teala nasıl kainatta yarattığı şeylerin Allah'ın ayetleridir, kainat bütün varlıklar Allah'ın ayetleridir. O ayetlerin bir benzerini insanların, cinlerin yapması mümkün değilse, işte diyelim ki bir çiçek yapamıyorlar insanlar, bir insan yapamıyorlar, bir hücre yapamıyorlar. Öyleyse Kur'an-ı Kerim de Allah'ın ayetleridir. Kelam sıfatından geliyor. İrade sıfatından gelen kainatı insanların bir benzerini yapmaları mümkün olmadığı gibi, öyleyse kelam sıfatından gelen Kur'an ayetlerini de insanların bir benzerini taklit etmeleri ve göstermeleri mümkün değil. Görüş bu. Demek ki insanın kudreti bunu yapmaya gücü yetmiyor. Kur'an'da insan kudretinin üstündedir. Fakat ikinci görüş, ikinci mercuh mezhep odur ki. Şimdi burada Üstad Hazretleri önce tercih edilen alimlerin genel kanaati olan görüşü verdi. Sonra ikinci görüşü verecek ama birinci görüşün izahına tekrar girecek. Onun için biz bu konunun detayına girmiyoruz. Çünkü detayını biraz sonra örnekleriyle inşallah anlamaya çalışacağız. Peki ikinci mercuh mezhep, yani tercih edilmeyen, tabiri caizse alimlerin bir kısmının görüşü ama ve alimler tarafından, Müslümanlar tarafından tercih edilmeyen görüşe göre Kur'an'ın bir suresine muaraza kudreti beşer dahilindedir. Aslında insanlar Kur'an'ın bir suresinin bir benzerini yazmaya uygun olarak yaratılmış ve insan gücü buna yeter. Fakat Cenab-ı Hak mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam olarak men etmiş. Yani Allahu Teala Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir mucize olduğu anlaşılsın diye insanların buna istidat ve kabiliyetleri olmalarına rağmen Allah o istidat ve kabiliyetlerini tabiri caizse çalıştırmıyor. Dumura uğratıyor. Ne gibi? Nasıl ki bir adam ayağa kalkabilir. Fakat eser-i mucize olarak bir nebi dese ki sen kalkamayacaksın, o da kalkamazsa mucize olur. Öyle mi? Yani her insan yürümeye, koşmaya, ayakta durmaya müsait olarak yaratılmış. O insanda bu istidat ve kabiliyet var. Ama Peygamber Efendimiz nitekim olmuş tarihte. Sen kolunu kaldıramayacaksın dese kaldıramıyor. Niye? Peygamberimizin mucizesi olarak kaldıramıyor. Normalde o özellik var ama Allah peygamberimizin mucizesi olsun olmasını göstermek için ondan bu özelliği alıyor ve kaldıramıyor ve yürüyemiyorsun, yürüyemeyeceksin diyor, yürüyemiyor. Aynen bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de aslında insanların bir benzerini getirecek özellik ve kabiliyetleri var. Ama peygamberimizin mucize olduğu anlaşılsın diye insanlar bu Allahu Teala yapamayacaksınız diyor, yapamıyorlar şeklinde bir görüş. Ama bu tercih edilen bir görüş değil. Şu mezhebin mercuha sarfe mezhebi denilir. Sarfe ne demekmiş? Yani Cenab-ı Hak cin ve insi men etmiş ki, yasaklamış insanlara ve cinlere Kur'an'ın bir suresine mukabele edemesinler. Eğer men etmeseydi cin ve ins bir suresine mukabele ederdi. Demek ki bu anlayışta olan ama çok azınlıkta kalan ve tercih edilmeyen görüşe göre böyle bir düşünce var. Şimdi bu görüşe göre, işte şu mezhebe göre bir kelimesine de muaraza edilmez diyen ulemanın sözleri hakikattir. Yani ulema bir kelimeye de, hatta bir harfe de, bir noktaya da misal benzer getiremezsiniz demişse alimlerimiz, bu manada hakikat olarak ortaya çıkıyor. Gerçekten bunun bir benzerini getirmek mümkün değil çünkü Allah yasaklamış, engellemiş. Onlar da yapamıyorlar. peygamberimizin mucizesi olduğu anlaşılsın diye. Çünkü madem Cenab-ı Hak icaz için onları men etmiş, muaraza ağızlarını açamazlar. Ağızlarını açsalar da izni ilahi olmazsa kelimeyi çıkaramazlar. Şimdi bu ikinci görüş ama tercih edilmeyen görüşü böyle özetledikten sonra şimdi ehli tahkik namına, hakikat namına bu birinci görüş dediğimiz Allah-u Teala'nın Kur'an ayetlerini insanların bir benzerini getirmeleri insanın kudretinin üstündedir. İnsanlar bunun bir benzerini yapamazlar. O görüşün şimdi izahını yapacak. Ama mezhebi racih ve ekser olan mezhebi evvele göre dahi o ulemanın beyan ettiği fikrin şöyle bir ince veçi vardır ki. Yani faraza biz bu İslam alimlerinin kabul ettiği Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini, hatta bir surenin, hatta bir ayetin, hatta bir kelimenin bir benzerini getirmenin insanın kudretinin üstünde olduğu ve insanın bu özellikte kesinlikle bir benzerini getiremeyeceğini kabul ettiğimizde de yine bunun ince bir manasını bir yönüyle şöyle izah ediyor. Kur'an-ı Hakim'in cümleleri, kelimeleri birbirine bakar. Evet, bu çok önemli. Bazı olur bir kelime 10 yere bakar. Onda 10 nükte-i belagat, 10 münasebet bulunuyor. Şimdi bunun aslında detaylı izahlarını İşaratul İcaz'da baştan sonra görmek mümkündür. Hatta onun için Üstad Hazretleri nasıl ki İşaratul İcaz namındaki tefsirde Fatiha'nın bazı cümleleri içinde ve elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih cümleleri içinde şu nüktelerden bazı numuneleri göstermişiz. Şöyle bir iki tane örnek verecek Üstad dediği zaman. Ama ben şöyle bir o örneklerden önce bir ufuk açmaya çalışayım kendi açımdan. Kur'an-ı Kerim kainattan bahsediyor. Dolayısıyla kainatın bir özeti sadece mevcut alemler değil, ta ilk kainatın yaratılmasından cennetler, cehennemler ebediyete kadar olacak olaylardan bahsediyor. Sadece bu mahlukat aleminden değil, Allah-u Teala'nın isim, sıfat, şuunat ve zatından da bahsediyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e bir kelime koymak, bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'e bir kelime koymak ancak Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, zatını bilmeye mütevakkıftır. Bu yetmez. Bir de kainatta yaratılan bütün varlıkların yaratılışlarını, hikmetlerini, gayelerini, hedeflerini, maksatlarını da bilmek gerekiyor. Peki, Kur'an'da ne kadar yer alacak bu kelime? Hangi cümlede yer alacak ve neresinde bulunacak ki hem Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleriyle münasebetleri gözetilsin Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Rabbul Alemin, buna bir tane örnek verelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Elhamdülillah'a geçiyoruz. Rabbil Alemin, Fatiha suresi Kur'an'ın bir özetidir. Değil mi? Hatta Peygamberimiz buyurmuş ki Kur'an, Fatiha Kur'an'a denktir. Yani Kur'an gibi yani tam böyle özeti gibi. Nasıl ki bir ağacın çekirdeği, bir ağacın özeti tabiri caizse. Allah-u Teala da ağacın özeti gibi Fatiha suresini de Kur'an ağacının, manevi Kur'an ağacının özeti yapmış. Şimdi Rabbil Alemin, alemler Rabbi ifadesi. Öyle bir şekilde Fatiha'ya konmuş ki onun Kur'an'da geçen bütün Rab isimliyle irtibatı var. Rabbin Nas, Rabbul Melaike ve Ruh, Rabbuna, Rabbukum, Rabbi, Rabbehu, Rabbe, Rabbena. Ne kadar Rab ifadesi geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de öyleyse Rabbul Aleminden tutalım. Minel cinneti ve nas. Kul e'udhu bi Rabbin Nas. Yani en son 114. suredeki insanlara Rabbi olan ifadesine kadar Kur'an'da geçen bütün ayetlerle münasebeti var. Demek ki Kur'an'ın sonundaki o Nas suresine Rabbin Nas, insanların Rabbi ifadesini koymak bütün Kur'an'da geçen Rab ifadeleriyle Rabbül Alemin ifadesine münasebetlerini bilen bir zatın işi olabilir. Onun için o ayeti kerimeyi oraya koymak, bütün Kur'an'ı, o kelimeyi oraya koymak, o ayetin bütün Kur'an'la, hatta o harfi oraya, elif lamlı mı koyacağız, a'budu mu, na'budu mu denecek, ona varıncaya kadar, ben mi, biz mi, sen mi, siz mi, o mu, onlar mı, o zamirlere, hatta noktalara varıncaya kadar ne denileceğini ancak Kur'an'ın tamamını. Peki Kur'an'ın tamamı neden bahsediyor? Kainattan bahsediyor. Öyleyse kainattaki olaylardan Kur'an ne kadar bahsedecek? Kur'an'da ne kadar yeri var? Onu da bilmesi gerekiyor. Onu da bilmesi yetmiyor. Bu kainatı yaratan ve Kur'an'ı gönderen zatın isimlerini, sıfatlarını, şuunatını ve zatını da, yani ezel ve ebediyete taalluk eden özellikleri de bilmesi gerekiyor ki o Kur'an'da o harfi veya o noktayı oraya koyabilsin. Onun için, şimdi bir de okuyalım burayı. Bazı olur bir kelime 10 yere bakar. Bu bizim anlayacağımız, bazıları anlar 100 yere bakar. Bazıları anlar 1000 yere bakar. Bazıları anlar belki milyon yere bakıyor. Onda 10 nükte-i belagat, 10 münasebet bulunuyor. İnsanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kıyamete kadar Kur'an'dan manalar anlıyorlar. Öyleyse o ayetler, ayetlerdeki o cümleler, cümlelerdeki o kelimeler, o kelimelerdeki o harfler öyle dizayn edilmiş, öyle seçilmiş, öyle yerine konulmuş ki sadece Kur'an'daki ayetlerle münasebetleri, ilgisi ve alakası değil, aynı zamanda o ayetten, o kelimeden ve o harften kıyamete kadar gelecek insanların anlayacakları şey de hesap edilsin. Ve onların da anlayışları ilimle, hikmetle dizilsin. O kelamda o güzel isimlerin tecellileri de söz konusu olsun. Subhanallah. Onun için Kur'an-ı Kerim'deki bir tek harfi bile tutsak arkasından Kur'an gelecek. Ben bundan kopmam diyecek. Bakın, insanın vücudundaki bütün organlar insanın bir parçasıdır. Eğer siz organlardan birini çekseniz insandan bir şey eksiltmiş olursunuz. Eğer onun yerine gelecek şey aynısı değilse eksik olur. Mesela diyelim ki bir tane kıl düştü, yerine aynısı gelmeli. Eğer aynısı olmazsa, aynı özellikleri taşıyan, o zaman insan vücudundan ne koyarsanız koyun oraya onun özelliğini taşımıyor. Deri. İlla deri olmalı. Kıldan deri yapamazsınız veya kemikten deri yapamazsınız yani. Demek ki Kur'an-ı Kerim'deki bir tek cümleyi çeksek, yine Kur'an'da geçen başka cümleleri oraya koysak ama o cümle olmasa yine özelliğini kaybedecek. Ne gibi? Ben buna bir tane örnek verip devam edeceğim. Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler, bütün cümleler hangi manaya uygun olarak gönderilmişse o manaya uygun olarak manaya kuvvet veriyor. Eğer o kelimeyi çeksek, karşılığı başka bir kelime koysak o manayı bozacak. O değeri yitirecek. Mesela insanın dişindeki hücrelerin tamamı diş hücresidir. Evet, insanın dişindeki hücrelerde insan özellikleri var hepsi. Ama diş hücresi olarak var. Oraya eğer siz göz hücrelerinden birisini koyarsanız diş hücresi olma özelliğini kaybeder. Veya diyelim göz hücresinde tamamı gözdekilerin göz hücresidir. Oraya bir tane tırnak hücrelerinden birini koysanız bak özelliğini kaybedecek. Aynı insanda bile. Yani aynı insanın özelliklerinden birini alıp yer değiştirseniz onun özelliği kayboluyor ve değerini yitiriyor. Kur'an-ı Kerim de böyle. Kur'an-ı Kerim baştan sona tabiri caizse hayattar, canlı ve ruhu var. Biz onu sadece birer lafız olarak görmeyelim. O manalı, hayattar ve ruhlu olan özellikleri itibariyle Kur'an baştan sona münasip dizilmiş. Bırakın Kur'an'daki bir cümleyi çıkarıp Kur'an'da olmayan bir kelime veya cümle koymayı, zaten o tamamen yok eder. Kur'an'ın içerisinde geçen farklı manalara gelecek ama benzer bir kelimeyi alıp gelip yerine koysak yine o da bozulacak. Evet. Çünkü her bir cümle, her bir kelime, her bir harf o ayetin içindeki manaya kuvvet verecek şekilde. Mesela buna bir tane örnek verelim. İşaret-i icazdan. وَلَاِنْ مَسْهَتُمْ نَفْخَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكِ Eğer Rabbinin azabından onlara bir şey dokunuverse, bir kokucuk. Buradaki seçilen le'in messe azabi rabbik nefhatun bütün kelimeler bütün kalıplarıyla bütün ölçüleriyle dizilişiyle azabın azlığına delalet ediyor. Hepsi azabın azlığını gösteriyor. Bu kadar az azap, bu kadar azlıktaki bilinemeyecek kadar azap demek suretiyle ayetin içindeki kelimeler öyle dizilmiş. Onun için insanların, cinlerin ve bütün varlıkların bir yer gelmesiyle Kur'an'ın bir benzerini yapmaları, hatta bir cümlesini oraya koymaları mümkün değil. İşte diyor İşaret-i Hicaz'da Fatiha'nın bazı cümlelerinden Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi bu gibi Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin başına geçen ilk ayetler. Bunların içinde şu nüktelerden bazı cümleleri göstermişiz. Şimdi buna iki tane örnek okuyalım. Mesela nasıl ki münakkaş bir sarayda müteaddit, muhtelif nakışların düğümü hükmünde bir taşı bütün nakışlara bakacak bir yerde yerleştirmek. Mesela diyelim bir tane büyük kubbe yapıyoruz caminin tam yukarısına. Kubbenin tam ortasına bir nakış işliyoruz. Ne nakış olsun? Bir şeylerden, mermer taşlarından Allah lafzı işleyelim. Oradaki Allah lafzının merkezi münakkaş bir sarayda müteaddit muhtelif nakışların düğümü hükmünde. Ama oraya koyduğumuz o kubbenin ortasına koyduğumuz Allah lafzının ortaya çıkması için bütün kubbedeki taşların tamamının ona göre dizayn edilmesi gerekiyor. Eğer taşlardan birisi yer değiştirirse oradaki nakış kaybolacak. Öyleyse oraya konacak her taş bütün kubbeyi ihata etmeye ve bütün kubbedeki taşların yerlerini önceden belirlemeye bağlıdır. Bir tanesinin yerini değiştirseniz o güzel nakış kaybolacak ve özelliğini kaybedecek. Ne diyor? Bir taşı bütün nakışlara bakacak bir yerde yerleştirmek. Tabii biz de bunu tam ifade edemiyoruz. Bu biraz daha ama bir taş bütün nakışlara bakıyor. Tabii bunu yapmak çok zor. Bunu ancak insanlardan yapabiliyoruz örnekleri. Tabii biraz daha ufkumuz açsın diye böyle bir saraydan bir örnek vermiş. Bir saray düşünün. Bir tane taş var ama belki yüzlerce nakışların merkezi olmuş. O yüzlerce nakış o bir takır taşın yerine konmasıyla ancak kendini gösterecek. Evet. O zaman diyor bütün o duvarı nukuşuyla bilmeye mütevakkıftır. O bir tek taş madem ki duvardaki bütün nakışları, güzellikleri, süsleri ortaya çıkarıyor. O kaybolduğu zaman, yanlış yere konduğu zaman bütün duvarın güzellikleri kaybolacak. Öyleyse bütün duvardaki nakışları, süslemeleri ve ziynetleri, renkleri neyse bilmeye bağlı. Onun tamamını bilmeyen o taşı oraya koyamaz. Evet, bu bir. Hem nasıl ki bir tane maddi örnek verir, bir tane de hem maddi hem manevi örnek. Hem nasıl ki insanın başındaki göz bebeğini yerinde yerleştirmek. Göz nerede? Başımızda. Harika bir örnek. İnsan bir bütün, kafa onun bir parçası, kafa da bir bütün, göz de onun bir parçası. Peki insanın başındaki göz bebeğini yerinde yerleştirmek, bütün cesedin münasebatını. Yani peki bu göz nereye yerleşmeli ki bu bedenin bütün özelliklerine hem fayda versin hem de yerli yerinde konmuş olsun. Hatta bazen biz latife yapıyoruz. Alın gözünüzü çıkarın yerinden. Hayalen tabii. Gerçekte elbette olmaz. Çıkarın hayalen düşünün. Kapatın gözlerinizi. Bedeninizin her tarafını tarayın. Acaba en münasip, en uygun yer neresidir? Bütün insanlık, bütün beşeriyet, bütün ilim dalları araştırmalarını yapsınlar. Netice itibariyle bu gözün yeri sadece burasıdır. Yorulurlar, perişan olurlar, daha güzel bir yer bulamazlar ve en güzel, en harika, en muhteşem yer burasıdır derler. Tekrar getirip gözü buraya koyarlar. Bakın mesela Allahu Teala Mülk suresinde ne buyuruyor? Ma tara fi halqir rahman min tefavut. Ferci'l basara hel tara min futur. Sümme ricel basara karrateyn yenqalib ileykel basaru khase ve hasir. Yani sen diyor Allah'ın Rahman yarattığı şeyde bir eksiklik, bir kusur, bir çatlaklık bulabilir misin? Bir bak. Yok, bir daha bak. Yine bak, bak, bak. İstersen kıyamete kadar bak, bir şey bulamayacaksın. Yorgun, argın bir şekilde geri dönecek bakışların. Şimdi ilmen bak, gözünle bak, kulağınla bak. Neyle bakarsan bak, gözün yerini çıkar, vücudun başka bir yerine bulamazsın. Tekrar aynı yerine takarsın. Ya Rabbi, ma halakta hâza batıla. Sen hiçbir şeyi batıl, boş, hikmetsiz yaratmadın deriz. Tabiri caizse aslında insan gözü, insan bedeninde ne kadar mükemmel bir yere konulmuş. Hatta bırakın gözü, gözün hücresine girin. Gözdeki bir hücre, o gözün bütün münasebatına uygun yaratılmış. Oraya öyle konulmuş. Yetmedi, bir de o gözümüzdeki hücrenin bütün bedenimizle münasebeti var. Ruhumuzla ve bedenimizle münasebet. Öyleyse bir insanın gözünü oraya koymak ve o insanın göz bebeğinde o hücreciyi oraya yerleştirmek bütün insan bedenine vakıf, hakim ve malik olan bir zatın işi olabilir. Ne annenin işidir, ne babanın işidir, ne de yediğimiz, içtiğimiz şeylerin işidir. Öyleyse bir insan nasıl ki gözüne o hücreyi koyamaz, öyleyse bir de yetmedi, bir de bizim bedenimizin kainatla münasebeti var. Çünkü kainattan istifade ediyor. Öyleyse kainatı da yapamayan benim gözümü oraya koyamaz. Gözüm yapamayan oraya bir hücreyi koyamaz. İşte aynı durum Kur'an-ı Kerim ayetleri, sureleri, cümleleri, kelimeleri, harfleri içinde geçerlidir. Kur'an bir ruhu var, bir cüzleri var, parçaları var. Ama o cüzleri o ruhuna uygun ve Kur'an ayetlerinin tamamına bakacak şekilde gönderilmiş. Bir de madem Kur'an kainattan bahsediyor, öyleyse bütün onlara uygun bir şekilde yerleştirilmiş. Ne dedi? Demek ki o göz bebeğini yerleştirmek bütün cesedin münasebetini bir ve vezaif acibesini gözün acayip garip vazifelerini de bilecek. Hatta gözün o vezaife karşı vaziyetini bilmekle oluyor. Yani göz burada ne iş yapacak, hangi görevleri yerine getirecek? Gözün kafayla ilgisi, beyinle ilgisi, kalple ilgisi, hatta bedendeki bütün damarlarla, sinirlerle ve diğer özelliklerle münasebetlerini de bilecek ki oraya diş hücresini değil göz hücresini koysun. Saç hücresini değil göz hücresini vesaire koyabilsin. Öyleyse bugün insanlar, efendim biz madem ki insanın bedeni yeryüzündeki topraklardan yaratılıyor, vitaminlerden yaratılıyor. Öyleyse biz de toprağı, vitaminleri toplayalım, suyla karalım, çamur yapalım. Sonra ondan da bir heykel yapalım. Topraktan, çamurdan bir heykel. Aynı insandaki bulunan elementler de içinde barındıralım hepsini. İnsan ne kadar element varsa, insanın renklerine uygun renkleri de yine çiçekler renklerinden toplayalım. Onu da yapalım. Evet. Haydi buyurun bakalım. Şimdi siz o insanın gözüne de insanın gözündeki tabi caizse şeyleri araştırın. Göz hücresindeki buna elementleri, vitamini onları da gözüne koyun. Evet. Yaptınız mı? Heykel yapmışsınızdır. İnsan değil. Peki o göze koyduğunuz, o kafaya koyduğunuz göz göz mü? Hayır. Sadece topraktır. Peki o gözdeki yaptığınız hücre özelliklerini koyduğunuz vitaminler var mı orada? Olabilir ama göz olarak değil, toprak olarak, vitamin olarak vardır. Demek ki ne insan yapabilirler, geçtik insan yapmayı, ne kafa yapabilirler, geçtik kafa yapmayı, ne göz yapabilirler, geçtik göz yapmayı, ne de gözdeki bir hücre yapabilirler. Öyleyse bir insanı yapmak bir hücresine kadar nasıl mümkün değilse, bir Kur'an'ı da Kur'an olarak yapmak mümkün olmadığı gibi Kur'an içerisinde bir tek cümle oraya koymak da imkansızdır. Bir tek kelime oraya koymak da imkansızdır. Mümkün değildir. Öyle de ehli hakikatin çok ileri giden bir kısmı Kur'an'ın kelimatında pek çok münasebatı ve sair ayetlere, cümlelere bakan vücuhları, alakaları göstermişler. Tabi alimlerimiz Kur'an'ın mucizelerini, harikalarını, ince sanat estetik değerlerin yanında manalarını ve gaybtan verdiği haberleri vesaire çok yönlerden Kur'an incelemişler. Bir tek ayetinden birçok manalar, hatta bir ayetin diğer ayetlerle münasebetini. Sonra o ayetin başka ayetlerle, hatta bununla ilgili ben kardeşlerimden rica ediyorum. Mümkünse Rumuzat-ı Semani'yi lütfen okusunlar. Orada bir parça bunun bir mana, bir kokusunu hissedebilirler. Yani tam böyle akıllar anlamasa da en azından kokucuğunu hissedeceklerdir Allah'ın izniyle. Mesela Üstad Hazretleri ağacın diyor bir çekirdeği ağacın bütün özelliklerini taşır. Ağacın bütün heyetiyle münasebet var değil mi? Ağacın çekirdeği ağaçla beraber ağacın bütün özelliklerini taşır. O zaman baktığımız zaman ağaç tabiri caizse çekirdekte özetlenmiş. Öyleyse o çekirdeği oraya koymak ve o özellikleri ona yazmak ağacın bütün hayatını, bütün özelliklerini bilmeye bağlıdır. Yoksa ağacın her şeyini bilmeyen, ta en ince kılcal damarlarından çiçek, yaprak ve büyük dallarına varıncaya kadar, tadına, rengine, kokusuna varıncaya kadar her özelliğini bilmeyen o çekirdeği o ağaçtan süzemez. Ve ağacın o dalına o çekirdeği koyamaz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in tamamını bilmeyen, bütün yönleriyle, bütün özellikleriyle bilmeyen o Kur'an'daki bir tek harfi, çekirdek gibi bir harfi o Kur'an'ın o dalına, o dalının o budağına, o budağının içine, o meyvesine, o çekirdeğine onu koyamaz. Evet. Hatta diyor, hususan ulema-i ilmi huruf daha ileri gidip bir harfi Kur'an'da bir sayfa kadar esrarı ehline beyan ederek ispat etmişler. Ve subhanallah. Bir harfte belki bir sayfa kadar bir mana bulunduğunu ispat etmişler. Bunun bir tanesini mesela sizinle paylaşalım. İyyâke na'budu. Mesela niye ben demiyor da biz diyor. Orada mesela Üstad Hazretleri özetle biz demek aslında orada namaz kılan bütün cemaati kastediyoruz. Cemaatle namaz kıldığımızı düşünün. İyyâke na'budu diyoruz değil mi? Daha bütün yeryüzündeki namaz kılanları kastediyoruz. Biz ya Rabbi yalnız sana ibadet ediyoruz. Yetmedi. Peygamberimizden kıyamete kadar geleceği insanları kastediyoruz. Açın atın zamanları, atın mekanları, zaman üstü, mekan üstü yetmedi. Hatta bütün Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek insanlar, gelmiş geçmiş insanları niyet ederek bütün ibadet edenlerle beraber biz. O da yetmedi. Bütün kainat içinde bulunan bütün varlıklarla bak biz deyince hepsi içine giriyor. Hatta biz demek insan vücudundaki trilyonlarca hücreler de bir cemaattir. Göz bir topluluk, kulak bir topluluk ama içinde ne kadar asker var. Bir hücrede bile 70 trilyon cemaat var. Bir hücrede. 70 trilyon atom. Peki atomlarda ne kadar elektronlar var, çekirdekler var, partiküller var. Üf. Şimdi böyle baktığınızda insan bir cemaat katrilyonlarca. Bir yeryüzünde ehli iman bir cemaat, sonra yeryüzündeki bütün varlıklar bir cemaat, sonra kainat bir cemaat. O zaman biz tabiri İyyâke na'budu. Demek ki Fatiha'yı Kur'an'dan süzmek Kur'an'ı bilmeye bağlı. O Kur'an'daki İyyâke na'budu cümlesinin içerisine a'budu yerine na'budu ben ibadet ediyorum yerine biz ibadet ediyoruz manasına gelen e yerine ne koymak kainatı bilmekten Kur'an'ın tamamının münasebatını bilmekten ve dolayısıyla ancak Allah ve Allah'tan başka hiçbir kimse bunu yapamaz. Türkçesi bu yani. Bir tek harften bir sayfa kadar mana çıkarmışlar ve böylece Kur'an içinde bir harfi de mucizedir ama Kur'an içinde unutmayalım. Kur'an içinde bir harfi de mucizedir ve o şekilde bir benzerini getirmek Kur'an'ın bir benzerine tabiri caizse getirmek mümkün değildir. Evet. Hem madem Halık-ı külli şeyin kelamıdır. Allah Allah. Madem her şeyi yaratan Allah'ın kelamıdır Kur'an-ı Kerim, öyleyse her bir kelimesi kalp ve çekirdek hükmüne geçebilir. Ağaçtaki çekirdek nasıl onun bir parçası ama veya insandaki kalp, ya buradaki kalp dediğimiz maddi kalp görünüşte ama bir de manevi kalbimiz var, ruhumuz. Demek ister maddi kalp olarak bakalım kalbimize, isterse manevi kalp olarak bakalım ruhumuza. O zaman benim kalbim nasıl beden yerine tabiri caizse kalp hükmüne geçmiş, bedenim kadar değerli, bedenim kadar kıymetli. Demek ki Kur'an'daki her bir kelime belki ağacın bir çekirdeği gibi Kur'an'ın bir çekirdeği, insanın bir kalbi gibi Kur'an'ın bir kalbi hükmüne geçebilir. Bakın şuna, etrafında esrardan müteşekkil bir cesedi maneviye, kalp ve bir şecere-i manevi çekirdek hükmüne geçebilir. İşte insanların sözlerinde Kur'an'ın kelimeleri gibi kelimeler, belki cümleler, ayetler bulunabilir fakat. Ha, bir tane buna bir örnek daha verelim. Bu da önemli çünkü manayı anlaşılması açısından. Mesela bizler harflerle konuşuyoruz kelimeleri. Konuştuğumuz kelimeleri de cümleleri meydana getiriyor. Kur'an-ı Kerim'de diyorlar bize. Kur'an-ı Kerim'de harflerden meydana geliyor. Ve harflerden kelimeler, kelimelerden cümleler, cümleden ayetler, ayetlerden de sureler. Surelerden de Kur'an-ı Kerim. O zaman aynı harflerden yapıldığına göre acaba insanların konuşmaları da Kur'an'ın bir benzeri olamaz mı? Bir misal, bir tabiri caizse nazire getirilemez mi? Hayır, getirilemez. Mesela diyelim madem ki çiçek bu topraktan yapıldı. Öyleyse aynı topraktaki aynı elementlerden biz de bir çiçek yapalım diyebiliyor muyuz? Veya desek bile yapabiliyor muyuz? Allah-u Teala'nın yarattığı çiçek canlı, hayattar. Her bir hücresinde ağacın, o çiçeğin bütün özellikleri var. Hatta çiçeklerin bir dalını koparın. Mesela şeylerde yapıyoruz biz bunu. Menekşelerde. Bir dalını alıyoruz, dikiyoruz. Aynı ondan çoğalıyor. Demek ki onun bir hücresinde o menekşenin bütün özellikleri var. Bir ağacın bir küçük dalını alıp gelip başka bir ağacın dalına aşı yapıyoruz. O getirdiğimiz ağacın bütün özellikleri orada çıkıyor. Demek ki onun bir hücresinde bile o ağacın bütün özellikleri var. Yahut da o menekşenin bütün özellikleri var. Demek ki şimdi biz de bu Allah'ın yarattığı bu elementlerden, harf kabul edelim onları da, elementlerden bir çek yaparız diyebiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Yapsalar olur mu? Olmaz. Sadece topraktan olur, naylondan olur veya başka şeylerden yapılmış olur. Hayattar olmaz. Hayat sahibi ve her şeyi, bütün özellikleri taşıyan bir varlık olma imkanı yok. Demek ki Allah'ın kelamı insanların sureten konuşmalarına benziyor olsa da o sadece suretendir. Yoksa hakikat noktasında nasıl ki yapılan çiçekler, suni çiçekler, hakiki çiçeklere zahiren benziyor gibi olsa da hakikatta hiçbir ilgisi yoktur. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim'de işte şeytanlardan, firavunlardan veya peygamber mübarek zatlardan anlatılan ifadeler artık onların sözü değildir. O Allah'ın kelamıdır, vahidir ve Kur'an'ın tamamına bakacak şekilde yerleştirilmiştir ve kainattaki bütün varlıklara hitap edecek şekilde hitap edilmiştir. Artık onlar o şeylerin, varlıkların sözleri değildir. Onun için ne diyor? İşte insanların sözleri de Kur'an'ın kelimeleri gibi kelimeler, belki cümleler, ayetleri bulunabilir. Fakat Kur'an'da çok münasebat gözetilerek bir tarz yerleştirildiği yerde bir ilmi muhit lazım ki öyle yerli yerine yerleşsin. Mesela diyelim havuçta fosfor var. Evet. Şimdi havuçtaki fosfor insana girdiği zaman artık havuç fosforu değil o. İnsan özelliğine bürünüyor. Öyle Allah-u Teala çeviriyor. Değil mi? Dolayısıyla sizin gözünüzde artık havuç var denmez. İnsan gözü var denir. Bakın, Allah'ın yarattığı bir havuç fosforu bile insan gözüne girince artık havuç olma özelliğinden insan olma özelliğine intikal ediyor. Ve insanda da havuçtaki artık havuç da insan gözü gibidir denilmez. Bakın, bunlar yaratılmış mahluk. Allah'ın kelamı mahluk değildir. Allah'ın kelamı, mahluk olmayan Allah'ın kelamı, insanların veya cinlerin veya meleklerin veya diğer varlıkların kelamıyla mukayese edilmez. Artık Allah'ın kelamıdır o, vahiydir, mucizedir ve asla onun bir benzeri getirilemez. Bakın ne diyor? Çok münasebat gözetilecek bir tar yerleştirildiği yerde bir ilmi muhit lazım ki öyle yerli yerine yerleşsin. Öyleyse Kur'an'ın tamamını, Kur'an'ın bahsettiği kainatı ve Kur'an'ın bahsettiği Allah'ı, Allah-u Teala'yı isim, sıfat ve şuunatıyla bilmeyen, yani ezeli ve ebedi olmayan Kur'an'ın oraya o cümlesini koyamaz, yerleştiremez. Onun için şimdi dönelim. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini insan getirmesi mümkün değil. Allah-u Teala insanın takatının üstünde veya cinlerin takatının üstünde olarak onu göndermiş. Bugün nasıl Allah'ın kainatta yarattığı varlıkların bir benzerini insan yapma imkanına sahip değildir. Bugün canlı bir çiçek, canlı bir insan veya canlı bir veya kainatı yaratan herhangi bir varlığı, mesela bugün insan toprak yapamaz. Toprağı yapmak Allah işi, su yapamaz. Ancak Allah'ın yarattığı şeyleri tekrar Allah'ın yaptığı şeyleri yapabilir yani. Yoksa yeni bir şey yapma imkanı yok. Veya güneş veya güneşin ışığını bu yapamayacağı gibi. Allah'ın ezeli kelamı olan Kur'an-ı Kerim'inde bir benzerini isterse bir harf olsun o Kur'an içerisindeki haliyle yapması mümkün değildir. Kur'an mucizedir. Bu yönüyle Allah'ın kelamıdır. Bırakın bir beşerin kelamı olmasını, peygamberin de sözü değildir, Allah'ın kelamıdır. Allah bu Kur'an-ı Kerim'i hiç olmazsa ömrümüz nispetinde anlama gayretinde olmayı nasip etsin. Anladıklarımızı da yaşamayı ve diğer insanlara da bu güzellikle ulaştırmayı muvaffak kılsın inşallah. Ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin.